Ayrım 20, 15. bölüm, ilk sevişme, Temmuz 97 Çarşamba. Nazan giyiniyor, ben çıplağım, kokuyorum ve divanın üstünde sırt üstü yatıyorum. Beni de giydirmeli, bunu ona söylemeliyim ama söylemiyorum. Onu seyretmiyorum da aklımda abisi var. Abin kaç yaşında? Nazan şaşkınlıkla duraklıyor. Yüzündeki öfkeyi görebiliyorum, oysa bundan da kötüsü olabilirdi. Sevinmeli, klitorisi kurumamış. Neden, içki mi yoksa o kız mı? Neden dediği onunla yatamamam, bilmiyorum. Bilmiyorum diyorum, belki ikisi de. İnanamıyorum diye mırıldanıyor Nazan. Ne demek istediğini anlıyorum. Beni terk eden ve benimle sevişmek istemeyen tek erkek sensin. Bunu demek istiyor. Benzersiz bir erkek gibi. Öyleyim diyorum. Peki şimdi ne yapacaksın? Nazan o olmadan ve onunla sevişmeden bir hayat olamayacağını sanıyor olmalı. Pek de haksız sayılmaz. İçeceğim diyorum. İçeceğim ve bekleyeceğim. Neyi? Öykümün sonunu diyorum. Kasım başında turnuvayı izleyen o sabah daha öykünün ortasındayken her zamanki gibi Nazan'dan önce uyandım. Geceyi iki kadehle tamamladığımdan olacak başım ağrımıyordu. Nazan çıplaktı. Gece giyinmeye üşenmiş olmalıydı. Belki de hiç uyanmamıştı. Yataktan kalkmadan önce güneşin doğuşunu izleyen yaşlı bir balıkçı gibi önümdeki bedeni değerini bilerek ve vererek seyretmeye koyuldum. Aklıma güzelliğinden başka bir şey gelmiyordu. Sevimli, sempatik, cana yakın, içten ya da soğuk. Bu tür sıfatları Nazan için kullanmak anlamsızdı. Çünkü güzelliği bu tanımları örtüyor, belirleyiciliğiyle ezip yok ediyordu. Geriye onun için söylenebilecek tek şey kalıyordu. Güzel ya da güzelliğini pekiştiren sözcükler. Çok benzersiz, cüretkar gibi. Nazan'ın değerli bir mücevhermiş gibi ışıltılarla taşıdığı güzelliğini ortaya koyuşunda belirgin bir şuhluk olduğu açıktı. Kadınlığını ifade ediş tarzının ortalama ahlaki değerlerle pek örtüştüğü de söylenemezdi. Ama çekiciliğinin sırrı da kendini bu sevimli, ahlaksız sergileyişinde gizliydi. 15 dakika sonra yataktan kalkmaya karar verince bacaklarında, karnında, kalçalarında bir el gibi dolaştırdığım bakışlarımı yüzüne döndürdüm. Uyanmış da elimi uzattım. Gözlerindeki arzu okunaklı bir el yazısı gibi belirgindi. Üstüne uzandım ve çok geçmeden büyük, geniş mutluluğuna karışıp içinde yok oldum. Öğlen yemekte Ayşe ile buluştuk. Tam mevsiminde grip olmayı başarmıştı. Solgun ve yorgun görünüyordu. Gülüştük, sadece çorba içti. Geçen seferki karşılaşmamızdan, yani Ferda'dan söz etmedik. O sıralar her yemekte konuşulan şeylerden konuştuk. İçişleri Bakanı'nın istifası, kaza gibi. Ayşe kahve de içmedi, ben ısmarladım. O kısa dönemde yüksek getirili bir operasyondan söz etmeye koyuldu. Yaptığı meslek etiğiyle bağdaşmıyordu ama birkaç eski müşterisi için bu ayrıcalığı banka olarak yapmaya karar vermişlerdi. İçimden güldüm. Ayşe'nin bankasıyla tanışıklığımız ikinci yılını bile doldurmamıştı. Eski değil, paralı müşteri demek istiyordu. Yine de kahveyi masaya bırakıp anlattıklarını merakla dinlemeye başladım. Sahipleri Türk olan İngiltere'de kurulmuş birkaç tabela şirketi, borsada iki kağıtta alım yaparak bunları kımıldatacak, birkaç gün tavan yaptırdıktan sonra da satışa geçecekti. Anlattıkları özetle buydu. Koyu, bakışları geri yansıtan, hastalıkla daha da parlaklaşan gözlerinin dibindeki sırlara erişemeyeceğimi bilerek baktım. Tabela şirketleri arasında onlarınki de yer alıyordu. Risk? Vardı tabii ama eğer biraz erken satmaya evet dersem epeyce azaltılabilirdi. %25? Ayşe başını salladı. Eğer sıfır risk istiyorsam 17 ile yetinmeliydim. Gülümsedim. Karşılık veremedi. Grip ve ardından gelen nezle yüz adalelerini hareketsiz bırakmıştı. Sonunda %19'da 20 aralığında buluştuk. Pazarlığın sonu. Karşımda oturan sorulsa 10 kişiden 9'unun bankacılıktan başka bir iş yaptığını söyleyeceği alımlı genç kadını süzdüm. Görevini tamamlamıştı. Benim gibilerin paralarını toplayacak, yurt dışında kendi bankasının kontrolündeki paravan bir şirketle, büyük bir olasılıkla bankasının dahil olduğu gruba ait, bir kağıdın değerini arttırıp elindeki hisseleri değerinin çok üstündeki bir fiyatla piyasaya pompalayacaktı. Ben ve benim gibiler ilk parayı sağlayacak, Ayşe'nin şubesi de operasyonu yönetecekti, kârı paylaşacaktık. Ayşe rakamı sorunca 400 bin dolar dedim. Gülümsemekle zorlanan yüzü hafifçe asıldı. Daha fazlasını ummuştu demek. Biraz tedirgin oldum. Hayal kırıklığı zorda kalmış satıcının tepkisini andırıyordu çünkü. Kolay para kazananlara özgü kuşkuculuğum yine iş başındaydı. Ama üstünde durmadan Ayşe'nin çantasından çıkardığı kağıtları imzaladım. Eve yürüyerek döndüm. Hava serin ve açıktı. Kalabalığa karışmadan hep kenarından dolaşarak yokuştan aşağıya yürüdüm. Binanın her iki girişi de sakindi. Önceki gün cesedin yattığı yerde büyük bir çarpı işareti vardı. Asfalta yayılmış kan lekesi silinmiş ama çıkmamıştı. Dosdoğru yürürsem uzun boylu adamı ezecekmişim gibi geniş bir yay çizip lekenin etrafından dolaşarak içeriye girdim. Duyuru panosuna büyük harflerle üstünde dikkat ibaresi olan bir yazı asılmıştı. Okumadan asansöre yürüdüm. Kedi antrede dışarıdan atılmış bir zarfın üzerinde oturuyordu. Zarfı açtım, panodaki yazının kopyasıydı. Öfke ve öç çığlıkları. Kağıdı salondaki kül tablolarından birine bıraktım. Kedi beni uzaktan seyrediyordu. İkimiz de aramızdaki uzaklığı korumaya kararlıydık. Üstümü değiştirmek için soyunma odasına geçerken telefon çaldı. Nazan'dı, sonuçlar daha açıklanmamıştı. Ama her turnuva öncesinde onu hayran hayran seyreden kulüp müdüründen öğrenmişti sıralamayı. %53.75 ile 12.'ydik. 29 çiftin 17'sini, bu arada neşeleri de geçmiş olmak, 6. elde pikasını çakaya açılmasını unutturmuş, onu avutmuşa benziyordu. Telesekreterde iki mesaj vardı. Biri Adnan'dandı, öteki arayan not bırakmamıştı, Ferda. Soyunup yatak odasına geçtim. Karşımdaki acı çekmemiş ışık görseydi durgun diyeceği yüzüm her zamanki çizgilerle çevrelenmiş bildik tanıdık bana bakıyordu. 1981 diye mırıldandım. 1981, 1981, 1981. 1981'de Faruk'un en az 3 kez cinayet işlediği gece ya da ertesi akşam Ziynet'in yatağında olan neydi? Birkaç dakika gözlerimi kaçırmadan bakınca hem yüzümün hem de dudaklarımın ablaklaştığını, hatlarımın esnediğini hissettim. Şimdi aynada erkeksi sertliğini yitirmiş, neredeyse kadınsı bir çekiciliği olan bir yüz vardı. Aynaya yaklaştım, görünüşümü değiştiren şeyi görmek ister gibi. Kaşlarımla burnumun oluşturduğu açı ya da biçimi mi, yoksa dudağımla burnum arasındaki açıklığın genişliği mi? Belki de saçlarım. Hayır, neredeyse 30 yıldır saçlarımı hep aynı biçimde, aynı uzunlukta kestirip tarıyordum. 1981, kim bilir, belki de benim miladım buydu. Yeni yüzümün doğum tarihi, bulaşıcı hastalığın başladığı yıl. Aynadan yatağa yürüdüm. 15-20 gün içinde 75 bin dolara yakın para kazanacağım. Bu düşünce aynadaki yüzün ayaklandırdığı tedirginliği hemen örttü. Yatağa uzandım. Bilincim berrak bir su gibi akarak düşüncelerime karışan kuşkuyu temizledi. Parayı seviyor, yüzümü, insanları keşfetmekten ise nefret ediyordum. İnsanlar gizi, giz anlaşılmaz olanı, anlaşılmayan ise hüznü sürüklüyordu peşinden. Paraya gelince bilinendi, neşeydi. Yüzümün gizini çözemeyişimde eksik olan belleğimin derinliği değil, ışığın dediği gibi her zaman ışıldamayan kavrayışımdı, bunu hissediyordum. Birini tanımadığım, üst üste birbirine paralel, belki de iç içe iki yüz mü taşıyordum, yoksa aynı yüzün iki farklı biçimi miydi ortaya çıkan? Sonunda yüzümü aynaya ilk bakışımda yeniden hatırlayacağımı aldırmadan, eski bir sevgili gibi unutmaya karar vererek geleceğe attım. Bir saat kadar uyumuşum, saat 5'e doğru Adnan'ı aradım. Aslında aklımdan Ferda'yı aramak geçiyordu ama kendimi tuttum. Kafası karışıktı ve doğrusu bu karışıklığa bulaşmaya niyetim yoktu. Adamın sesi yabancıydı, eski bir tanıdığı hatırlatıyordu. Halamın ölümünden beri görüşmemiştik. Hemen hemen 10 haftadır, onu bütünüyle unutmam için yeterli olan zaman bu kadar kısaydı demek. Belleğimdeki bıraktığı izin bu denli silik olması şaşırtıcıydı. Buluşmak istiyordu, nedenini söylemedi. Ertesi gün saat 3'te, Elma Dağ'daki ofisinde bekleyeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Nejat aradım, dışarıdaydı. Yeşil saçlı sekreter dönmeyeceğini söyledi. Ayhan'ı doktora götürmüştü, salona yürüyüp boğazı seyrettim bir süre. Sonunda oturduğum yerden kalktım. Ne kadar geciktirmeye çalışırsam çalışayım, sonunda içecektim. Büyük bir kadeh seçip içkiyle arasam bile onu evde bulma şansım oldukça azdı. Sonunda defteri açtım, telefon numarasını yazdı kârım. Alo, evdeydi. Benim dedim. Ev sözcüktü ama bu olumluluk sesine yansımamıştı. Aptallık ettiğimi düşündüm ama sesi aptallığım hemen sildi. Beni görmek mi istiyorsunuz? Evet dedim aceleyle. Yine beni bunu söylemekten kurtarmıştı. Evet diye yineledim. Pekala, nerede, saat kaçta? İçkiyi bitirmek için onu evine taşımam, ulaşmak için 15 dakikaya ihtiyacım vardı. Yarım saat sonra sende dedim. Bekliyorum. Ferda telefonu kapattıktan sonra ben bir süre elimde tuttuğum ahizeye baktım. Doğrusunu söylemek gerekirse her şeyin bu denli çabuk ve kolay yoluna girmesi şaşırtıcıydı. 10 dakikalık bir ömür biçtiğim kadehi başıma diktim. Onu aramakla hata etmemiştim. Geç kaldığım bile söylenebilirdi. Ahizeyi yerine yerleştirdim. Ferda ile yeniden karşılaşmak, başıboş bir ok gibi nereye gideceği kestirilemeyen, yönsüz sohbet düşüncesi birden o çöl kadar geniş sıkıntıyı hatırlattı. Kadehin kalanını da içtim. İçki 5 dakikada bitmişti. Boş kadehi bıraktım. Küçük bir kadeh alıp doldurdum ve 10. dakikadan önce onu da bitirdim. Araba sokağın başında durdu. Hava hala soğuktu. İçtiğim 2 kadehe karşın bayağı üşüyordum. Hızlı adımlarla apartmana yürüdüm. Kapı ben çalmadan açıldı. Kanat aralanınca biraz geriledim. Çünkü şaşırmıştım. Eşikteki kadının Ferda olduğunu ancak ona has öne eğik duruşundan çıkardım. Saçları jöleyle başına yapıştırılmıştı. Üstünde vücudunu saran siyah ince bir kazak, altında oldukça kısa yeşil parlak kumaştan yapılmış etek vardı. File çorapları da siyahtı. Girsenize. İçeri girdim. Salon sıcaktı. Tavandaki lamba yanmıyordu. İçerisi yerdeki 2 küçük abajurdan yayılan, rengi tam belli olmayan ışıkla aydınlatılmıştı. Oturun. Salonun ortasına doğru ilerlerken yüzündeki ağır, hatta garip denilebilecek makyajı da fark ettim. Ya henüz söylemediği, sakladığı bir şey vardı ya da kafası hala karışıktı. Bu karışıklık kıyafetinden sonra yüzüne de yansımıştı. Etrafa baktım, oturacak yer aradım. Sonra nereye diye sordum. Görünürde sanki üstüne oturan kişi sorguya çekilecekmiş gibi salonun tam ortasına konmuş bir sandalye vardı sadece. Geçen gelişimde yan tarafta duran divan, 2 koltuk, masanın çevresindeki öteki sandalyeler ortadan kaybolmuştu. Piyano yerinde duruyordu. Ferda şaşkınlığımla alay eder gibi ölçüp biçtiği, ileride olacakları bilen hesaplı sesiyle "İstediğiniz yere" diyerek güldü. "Buraya ya da şuraya." Burası dediği duvarın kenarındaki kendini sere serpe üstüne bıraktığı turuncu renkli binder, şurası da sağımda birkaç metre ötemdeki sandalyeydi. Şurayı seçtim. Boğazım kurumuştu. Ferda'ya döndüm. Kötü dramın ucuz oyuncusu. En çok bu tanıma uyuyordu. Yutkundum. Yeni bir şey vardı onda. Tekrar bakınca çözer gibi oldum. Farkına varmakta olduğum kışkırtıcılığıydı. Gözlerimi kaçırdım. Evet, sizin için ne yapabilirim? İçki istiyordum ama bunu söyleyip söylememe konusunda kararsızdım. Tıpkı buraya ışığın ölmeden önce yaşadığı yeri, eşyalarını görmek için geldiğimi söyleme konusundaki kararsızlığım gibi. Dilinizi mi yuttunuz? Ağzınızı açsanıza. Dilimi uzatıp göstersem bu benim gibi onu da eğlendirirdi hiç kuşkusuz. Ama göstermedim. Çünkü ondan kuşkulanıyordum. Kıyafetinden, makyajından ve en açık belirti buydu yatışından. İçmiş miydi? Koltuklarla divana ne oldu? Yüzü asıldı, sonra hatları lastikmiş gibi esneyerek çabucak geriye döndü. Şimdi gülüyordu ama bana yüzü yaylanıyor gibi geldi. Bu kuşkularımı daha da arttırdı. Üst kata taşıttım. Bunları söylerken sırt üstü yatmış, bacaklarını dizinden kırarak aralamıştı. Onun bildiği, benim görmediğim birini arasına alacakmış gibi. Sarhoş, uyarı bir dinamitin yanan kısa fitili gibi çabucak beynimden kaslarıma indi. Neden? Yüzüme bakmak için yan dönünce eteğinin sağ tarafı beline kadar sıyrıldı. Kalçalarının yuvarlaklığı ile dolgunluğunun oluşturduğu uyum ve oran şaşırtıcıydı. Onu daha önce çıplak görmüştüm ama ancak şimdi tam olarak algılıyordum vücudunu. Bedeninin bir kerede bütünüyle kavranmasını engelleyen uzun boyuydu. Dün gece neredeydiniz? Üst kattan dün geceye dönmüştük. Onun yaptığı gibi cevap vermeden başka soruya geçtim. Oraya mı taşınacaksın? O sahiplenici sesle miydiniz? İkimiz de inatla kendi sorularımızı devam ettirecektik. Oldukça pes, si bemol bir sesle sordum. İçkin var mı? Yoksa o bankadaki o kız mıydı? Tekrar o kalın tonu buldum. İçki var mı? Ferda yattığı yerden doğruldu. Sır üstelemekti. Akılda tutulması gereken bir keşif. Tekrar uzanmasını engellemek için içki dedim yeniden. İçki istiyorum. Ferda başını sallayarak salondan çıktı. Geri geldiğinde önünde ağırlığı yüzünden zorlukla ittiği, üstü içki şişeleriyle dolu tekerlekli bir sehpa vardı. Sehpayı tam önümde bıraktı. ''İşte istediğinizden çok içki size. Beğendiğinizin içinde boğulabilirsiniz.'' Sehpanın altından küçük bir kova çıkardı. ''Bu da buz. Buz olmasaydı da olurdu. 2 kadeh vardı, tabii büyük olanı aldım. O da içecekti. Tatlı, iç kıyan, likör tarzı bir şey seçti. ''Yemek yediniz mi?'' Başımı salladım. Ferda elini omzuma koyarak son soruya geçti. ''Bir şey hazırlamamı ister misiniz?'' ''Yine hayır'' dedim başımla. ''Dün akşam o kadınla mıydınız?'' Eli kararsızdı. Ne dostu ne de öfkeli. ''Sana içki verdim, sen de cevap ver'' diyordu. Bu açıktı. Garip saçının değiştirdiği, ağır makyajın da ucuzlaştırdığı yüzü de eli gibi kararsızdı. Yüzü yerine kalçalarını yeğlerdim. Yeniden mindere uzanacağını umarak ''Evet'' dedim. Elini omzumdan çekiyordu. Çabucak öteki soruya geçtim. ''Daha önce içtin mi?'' Evet ama bu likörden sadece küçücük bir kadeh. Onun da ikinci sorusu vardı. Sahiplenici sesle sevişmekten hoşlanıyorsunuz değil mi? Çok dedim ancak nazana yakın birinin bileceği o tadı hatırlayarak. Uzun derin bir yudum aldım kadehten. Onu becermeye bayılıyorum. Eğer öğrenmek istediğim bu ise. İğrençsin dedi. Hayır bundan da kötü. Ferda kötüye takılmış bundan daha kötü bir sözcük bilmiyor ya da aklına gelmiyormuş gibi susuyordu. Artık siz demeyecekti bana. İkinci yudumu aldım içkiden. Sandalye sırtımı ağrıtıyordu. Bunu da söyledim. Sandalyen rahatsız. Hala önümdeydi, ayakta bekliyordu. Omzumdan çektiği elini uzattı. Eli bu kez dostu, ben de tuttum. Gel. Birlikte yürüyüp elimizde kadeh olduğu için birbirimize tutunarak mindere oturduk. Ben onun sağında, o benim solumdaydı. Sağ bacağı sol bacağıma yaslanmıştı. Eteği sıyrılıp çorabının fileleri loş ışıkla belirsizleştiğinden altında bacaklarını saran dar bir pantolon var sanılabilirdi. Neden geldin? Cevap vermeden üçüncü yudumu aldım. Dün bütün gece beni aramış, bugün geleceğimi umarak içeceğimi düşündüğü içkileri almış, telefon eder etmez de davet etmişti. Yine de neden geldiğimi soruyordu. Benim için gelmediğini biliyorum. Doğru demedim, sustum. Sessizliğin Ferda'nın anlayacağı kadar açık bir cevaptı. Bu berrak sessizliği içkilerimize dönerek daha da uzattık. Ayak bileğimde bir nokta, sızıya benzeyen bir ürperti tam oradan, baktığım o yerden başlayarak, Ferda'nın bacağının bacağıma yaslandığı noktalarda oluşan nem boyunca yavaş yavaş kasıklarıma yükseliyordu. Bacağımı geri çektim. Hala yukarısını görmek istiyor musun? Evet dedim, sessizliği onun gibi küçük parçalara ayırarak. Gerçek niyetinle, sadece bana yardım etmek istediğine inanmamı bekleme. Tedirginliğimin farkındaymış gibi bacağını benimkine yasladı. Peşinde olduğum fotoğraftaki o adam değil mi? Bir anlamda doğruydu söyledi ama benim bunu doğrulamaya niyetim yoktu. Onu öldürecek misin? Kendimi ya da nereden ve neden doğduğunu bilmediğim suretimi öldürüp yok etmek. Yana dönüp onu öptüm. Ne insanı ele geçiren hoş kokusu, ne bacağımda büyüttüğü ürpertiler, ne de içki için. Onu henüz kendime sormadığım bir sorunun cevabını verdiği için öpüyordum. Bu arada dudakları kuruydu. Bu evet mi demek? İçki. Önce içki. Ard arda birkaç yudumda kadehte kalanı da bitirdim. İstersen piyanoda bir şeyler çalar mıydı? Ferda sessizce bekliyordu. Boş kadehi gösterince kalkıp şişeyi getirdi. Kadehi yeniden doldurdum. O çölde suyunu bitirmemeye çalışan biri gibi hala ilk kadehle idare ediyordu. Bana gelince ben çölde değildim. Cevap vermedin. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmeye de niyetim yok. Bunu biliyorum dedi Ferda. Geriye doğru yaslanmış oturduğu yere yerleşiyordu. Ama fotoğraftaki adamla bir sorunun olduğu da ortada. Kimseyle sorunum yok. Bu kez eğilip o beni öptü. Dudakları nemlenmemişti. Hala kuruydu ama meraklanmıştı. Erkeksi yüzüne baktım. Onu evvelsi gecenin aksine bu gece çekici yapan neydi? Gözlerimi kıstım, yüzünü içgüdülerimin tam merkezine odaklamak ister gibi. Ama farklılığı bulamadım. Kadehi üçüncü kez doldurdum. Sonra sol bacağımı kasıklarımı uyaran basınca bıraktım. Ferda da elini sol bacağımın üstüne koydu. Parmaklarını tutmayı, onları hazzın odağına doğru çekmeyi düşünmüyor değildim. Ama acele etmeye niyetim yoktu. İçkisini bitirinceye kadar bekleyebilirdim. Hoşuna gidiyor mu? Gidiyor muydu? Gidiyordu, başımı eğdim. Beni çekici buluyor musun? Buluyordum. Buluyorum dedim. Onun sesi boğuk, benimki ise abartılıydı. Önce oyun, sonra kahraman ucuzlamıştı, sıra diyaloglara gelmişti. Sözler de ucuzlayacaktı. Artık kimse ona masum diyemezdi. Hoş, yeni bir koku gibi üstüne silmiş çekiciliğinin sırrı da bu olmalıydı. Kadınlığı ile kışkırtıcılığının arasında asılı duran masumiyet perdesi aralanmıştı. Bu güzel dedi Ferda aynı garip sesiyle. Onu şimdi kendime daha yakın hissediyordum. Neden? Sanırım ucuzladıkça yakınlaşıyor, birbirimize yakışıyorduk. Cevap buydu. Oyalanmadan içkimi bitirdim. O zaten içmiyordu. Kadehleri yere bıraktık. Kolumu yana açınca sol bacağını sağa atıp yüzünü bana dönerek kucağıma oturdu. Sıra sende. Belki sevgilisinden öç almak, belki incinen benliğini onarmak, belki de bilmediğim ne kadar düşünürsem düşüneyim yine de aklıma gelmeyecek bir nedenden dolayı benimle yatacaktı. Nedenini boş veriyordum. Sonuçta içine girmemi istiyordu. Ben de bunu nedenini merak etmeden zevkle yapmaya niyetliydim. Zevkle diye düşünüyordum çünkü daha şimdiden kasıklarım yay gibi gerilmişti. Hadi soy beni. Sözleri belki yeni seyrettiği bir filmden çalınmış diyaloglardı ama isteğini tam olarak anlatıyordu. Dolgun ve yuvarlak hatlı bir kadınla karşılaşacağım bilerek oyalanmadan soydum onu. İstekli görünse de gergindi. Bunu elimi bacaklarının arasına uzattıkça bu kez kendini geriye atmıyordu ama kasılmasından anlıyordum. Kulağını bulup ninni söyler gibi yumuşak bir sesle onu yatıştırmaya çalıştım. ''Şşt, sakin ol.'' Sakinleşince sırt üstü yatırıp üstünde kalanları da çıkardım. Zaten üstünde de çorabının altında da bir şey yoktu. Yüzüne gelince gözleri de çıplak ve meraklıydı. Geçen seferki gibi kaçırmıyor, hareketlerimi izliyordu. İzlendiğimi bilerek dudaklarını, boynunu, göğüslerini, omuz başlarını, karnını öptüm. Göğüslerinin duyarlı olduğunu hatırlıyordum. Yüzü koyun yattığında hafifçe ısırdığım kalçalarının da en az göğüsleri kadar ilgiye açık olduğu ortaya çıktı. Eninde sonunda istediğimi elde edeceğimi bilerek sabırla hazır olmasını bekledim. Yeni beden heyecanlı yeni bir keşifti. Bunu öğreniyordu şimdi. Yıllardır sadece kendisine ait olan bedeninin bazı kısımlarını bir başkasına istekle verebileceğini keşfediyor. Her yeni keşfin ardından da şaşkınlık ve hazla yüklü, küçük kesik çığlıklar atıyordu. Vakit kaybetmeden bir ülkeyi gezer gibi bedenini boydan boya kat ettim. Bir kâşif kadar meraklı olduğumu söylememe gerek yok. Ferda her şeyi bana bırakmıştı. Olanları, sevişen o değilmiş gibi bir seyirci dikkatiyle izliyordu. Sonunda üzerine eğilince tedirgin sesiyle, kısıtlı da bu ses, karşı koymaya çalıştı. ''Canımı acıtma!'' Demek engel buydu, canının çok acıyacağı korkusu. Kulağına eğilip ''Peki'' dedim, ''Merak etme.'' Hastasını kandıran bir doktor kadar yalancıydı ben çok. Sonra ona baktım ve bakar bakmaz olanları fark ettim. Ruhu onu terk etmiş, vücudu ağırlığını yitirmişti. Belini kavradım. Kas katıydı, esnemiyor, bükülüp kıvrılmıyordu. İrkildim. Çok geçmeden cam bir heykel gibi kırılıp paramparça olacaktı. Şaşırmıştım, söyledikleri doğruydu, daha önce gerçekten kimseyle yatmamıştı. Geriye çekilmişim. Hayır, bunu halletmeliyim, sakın vazgeçme. Sevişmeyecek, tedavi olacaktı sanki. Sözleri hazzı arayan bir kadına değil, iyileşmeye kararlı bir hastaya aitti. Gözlerini kapayınca onu sarstım. Görmek korkuyu azaltır diye düşündüğümden. Yavaş yavaş ama çok zorlanarak 3 kez vazgeçmenin eşiğinden geri dönüp neredeyse yarım saatte içine girdim. Acı verecek kadar dardı. Ferda acıdan değil korkudan olduğuna emindim. Tir tir titriyordu. Bitti mi? Hayır, daha yeni başlıyordu. Sadece içine girmiştim. Durup titremesinin geçmesini bekledim. Sonra çıkıp tekrar sabırla girdim. Ardından yeniden çıktım ve 1 kez daha girdim. Artık o kadar sabırlı değildim. Birkaç dakika içinde önce ıslandı, ardından esneyerek genişledi. Erkekliğimin ucundaki acı da yerini giderek belirginleşen bir zevk halkasına bıraktı. Çok uzun zamandır fışkırmadığım kadar keskin geleceğimi hissettim. Soluklarım sıklaşıp kalçalarımın hareketi hızlanınca Ferda seyretmekte olduğu gösterideki yerini almak ister gibi kollarını boynuma doladı. ''Hoşuna gidiyor mu?'' Sesi başlangıçtaki ucuzluktan kurtulmuştu. Cinsellikten de uzaktı. Gerçek bir merakla yüklüydü. Gözlerine baktım. Cevap değerini ortaya koyacaktı sanki. Onu bekletmedim. Çok dedim. Sonra sormadan içine fışkırdım. İkimiz de şaşkındık. Böylesine dar, kavrayıcı ve sıkı bir uyumu aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Ferda ise kollarımın arasında yumruk yemiş gibi yatıyordu. Mutluluğunun şiddeti, daha çok da kesinliği onu sersemletmişti. Ama mutluluğunun ardında doyurulan cinselliği değil, bir erkeğin içine girebileceğini kanıtlanması vardı bence. Göz göze gelince gülümsedi. Tedavi olmuştu sonunda. İçinden çıkıp yanına uzandım ve elimi uzattım. Ama o bana değil, tavana bakıyordu. Elimi görmedi. Hala nedendir bilinmez titriyordu. İnanamıyorum. Oysa inanıyordu. Olup biten her şeye inanıyordu. İnanamadığı, gözünde büyüttüğü tedavinin bu kadar kolay sonuçlanmasıydı. Bir süre isterik bir hareketsizliğin içinde sessizce bedenini dinledi, sonra birden sıçradı. ''Sanırım yıkanmalıyım.'' Ayağa kalkmış, elbiselerini koltuğunun altına sıkıştırmış, banyonun yolunu tutmuştu bile. Belki biraz daha yatardım ama içkiyi hatırlayınca doğruldum. O döndüğünde giyinmiş, kadehi doldurmuş ve sorgulama sandalyesine yeniden oturmuş olacaktım. 10 dakika sonra geri geldi. ''Nasılsınız?'' Yine size dönmüştü. Tedavi beni saygıdeğer biri yapmıştı anlaşılan. Soru da aptalcaydı ama üstüne durmadım. Çünkü son 10 yılın en iyi fışkırışını yapmıştım ve üstüne içki içiyordum. İyiyim dedim, ya sen? Sesimi duyar duymaz irkildi. İyi olup olmadığını bilmiyormuş gibi. Ona anlayış göstermeliydim. Ne de olsa henüz nekahet dönemindeydi. Epeyce de utanmışa benziyordu. Evet evet, galiba ben de iyiyim. Yere oturmamış karşımda ayakta bekliyordu. Birden gitmemi istediğini düşündüm. Sandalyeden doğruldum. Kal ya da gitme demedi. Daha garip bir şey yaptı. Şimdi biraz ne yapmak istiyorum? Bunu düşünmeliyim. yine kötü filmlerdeki gibi yerine oturmamış eğreti bir cümleydi. Başka zaman olsa aldırmazdım ama buraya neden geldiğimi biliyordu. O istediğini elde etmişti. Ya benim sıram? Biliyorum. Neyi bildiğini anlamamıştım. Belki beni anlamaya çalışırsınız. Ben bunu hep... Ferit'le dedim. Evet, onunla yapmayı düşünmüştüm. İçkiden şöyle büyük ağız dolusu bir yudum aldım. Sonra belki artık yaparsın dedim. Attığı tokat canımı o kadar yakmadı. Olan içki oldu. Kadeh elimden fırlayıp yere düştü, kırıldı. İğrençsiniz. İğrenç değildim. Aklından geçirip de kendine itiraf etmekten kaçındığı şeyi onun yerine ben söylemiştim. Hepsi buydu. Eğilip kadehin parçalarını yerden topladım. Ferda aceleyle elimdeki kırıkları aldı. Utanmıştı. Özür dilerim. Niyetim sizi incitmek değildi dedi. İncinmedim dedim. Ama üst kata çıkarsam daha iyi olacağım. Elindekileri içki sehpasının üstüne koyuyordu. Başını iki yana hızlı hareketlerle salladı. Hayır, bu gece değil, belki daha sonra. Yine değiştiğini fark ettim. Masumiyet perdesinin ardına geçmişti. Saçlarını duştan sonra eskisi gibi taramış olması mı, yoksa etek yerine pantolon giymesi mi neden olmuştu bu değişikliğe çıkaramadım. Belki de masumiyete geri dönüşünün nedeni pek masum sayılmayacak yeni tedaviydi. Pekala dedim. İçi o kadar dar ve ılıktı ki kesinlikle boşa geçmiş bir gece sayılmazdı. Yüzünü saklıyordu, utanmıştı. Benden mi yoksa Ferit'ten mi? Sanırım ikimizden de birer parça vardı utancının içinde, gülümsedim. Nedeni ne olursa olsun onu utandırmak hoşuma gitmişti. Oyalanmadan çıktım, saat 11'i geçmişti ama eve dönmek istemiyordum. Taksi buluncaya kadar biraz üşüyerek yürüdüm. Sonra sıra Selviler'e çıktım, Nejat'ı gittiği barlardan birinde bulmayı umut ederek. Etraf her zamankinden daha tenhaydı. Havanın soğukluğu gediklileri kırıp geçirmişti. Pek tanıdık yoktu. Dipteki masalardan birine oturdum. Garson gelince Nejat'ı sordum. Görmemişti. Ben de fazla oyalanmadan bir kadeh içip kalkmaya karar verdim. İçki enfesti. Üstelik Ferda'dan çaldığım hazzı bozulmadan eve kadar taşımama da yarayacaktı. Gözlerimi kapayıp geriye yaslandım. Ayhan'ı bu yüzden görmemiş olmalıyım. O beni fark etti. Başı dazlaktı. Altında yine o haki pantolon vardı. Görünüşü giyinişi kadar yanındaki kadın da dikkat çekiyordu. Bunu selamına karşılık vermek için kadehimi kaldırdığımda çevredeki herkesin o tarafa baktığını fark edince anladım. İlginin odağında düz sarı saçlı genç bir kadın vardı. Yabancı olmalıydı. İçkiyi bitirince hesabı ödemek için garsonu çağırdım. Ödedim. Kalkarken Ayhan yanındaki kadınla masaya geldi. Yanılmıştım. Kadın uzaktan göründüğü gibi çekici değildi. Bir kere epeyce yaşlıydı. Teni de çok güneşte kalmış gibi solmuştu. Ama istek uyandıran, kötü kullanılmaya teşne bir bedeni vardı. Bana kalsa onunla yatmazdım. Kadınla birbirimize gülümsedik. Gözleri bir zamanlar namuslu olduğunu hatırlatmak ister gibi utangaç bir gölgeyle kaplıydı. İyiyim, hem de çok. Yana döndüm. Ayhan sormadığım sorunun cevabını verirken yalan söylüyordu. Berbattı. Önce epeyce sarhoştu, sonra yüzündeki yara açılmış, kanadıktan sonra tekrar pıhtılaşmıştı. ''Sen nasılsın?'' ''Ben de iyiyim.'' dedim. ''Gerçekten de iyiydim.'' Ferda benim ona geldiğim gibi iyi gelmişti bana. İçinden çaldığım kavrayıcı ve kıvamlı haz hala kasıklarımdaydı. Ayhan'a Nejat'ı sormadım. Kadını tanıştırmadı. Daha doğrusu tanıştıramadı. Çünkü adını bilmiyordu ya da unutmuştu. ''Pezevengin birinden $200 aldım.'' diyerek gülümsemeye çalıştı. Yaraları sivri diken gibi battığından tebessümü en az 3 yerinden delinmişti. Tam istediğim gibi. Ne dediğimi anlamıyor. Öyleyse benden korkmaz. Dönüp yanındaki kadının yüzünü okşadı. Sadece onu becereceğimi biliyor. Yine gülmeye çalıştı ama yararı olmadı. Yüzündeki ifade tabii, gülümsemesi de paramparçaydı. Belki iki kez beceririm. Önemli olan saat 4'te geri götürmem. Bir kadehte onlarla içtim. Sonra kalktık. Çıkışta ayrılırken Ayhan beni eve bırakabileceklerini söyleyince kabul ettim. Takside öne oturdum. Onlar arkaya geçtiler. Şoför Ayhan kadını sıkıştırmaya başlayınca rahatsız olmuş gibi arkaya bakmaya başladı. Kulağına eğilip arka koltukta nasıl birinin oturduğunu fısıldadım. Şoför ondan sonra hep önüne baktı. Salonda telesekreterin ışığı her zamanki gibi yanıyordu. 3 mesajı ard arda dinledim. Nazan saat kaçta dönersem döneyim onu aramamı istiyordu. İkincisi Faruk'tu, Zinet ölmüştü. Yarın, yani artık bugün öğlen gömülecekti. Asıl şaşırtıcı olan son mesajda Ferda tutuk bir sesle özür diliyordu. Özrünün nedeni ise belirsizdi. Üst kata çıkmama izin vermediği için mi, yoksa hala Ferit'le olmak istediği için mi özür diliyordu, çıkartamadım. Biraz sütle aspirin içip yattım. Zinet'in cenazesine gitmeyecektim. Tam dalmak üzereyken Nazan'ı hatırladım. Cep telefonu kapalıydı. Telefona da cevap vermedi. Ya uyumuştu ya da evde değildi. Not bıraktım. 20. ayrımın sonu. Sayfa 272.